Ayrım 27. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 275. 30. Uppland sagası. Perşembe 5 Mayıs. Ertesi gün yağmur durmuştu. Ama fırtına ve su baskını gitgide artıyordu. Öğleden sonra ani bir değişiklik oldu. Hava açıldı, ısındı ve tatlılaştı. Nils çiçeğe kesmiş büyük bir su nergisi kümesinin içine sırtüstü uzanmış, keyif içinde gökyüzünü seyrediyordu. Ellerinde kitapları ve yemek sepetleri, okuldan dönen iki oğlan, kıyı boyunca uzanan dar patikadan geçtiler. Ağır ağır yürüyorlardı. Nils'e yakın bir yere gelince taşlara oturup dertleşmeye başladılar. "Bugün dersi bilemediğimizi öğrenince annem küplere binecek," dedi oğlanlardan biri. Öbürü de üzgün bir sesle, "Ya babam?" diye ekledi. Bunun üzerine ikisi de ağlamaya başladılar. Nils onları avutmanın bir çaresini ararken, iki büklüm yürüyen, sevimli, ufak tefek, yaşlı bir kadın yola yaklaştı, gelip onların karşısında durdu.
"Hayrola çocuklar?" diye sordu. "Niye ağlıyorsunuz böyle?"
Küçükler ona sınıfta dersi bilemediklerini ve eve dönmeye yüzleri olmadığını anlattılar.
"Bu kadar zor olan bu ders hangisiymiş bakayım?"
Çocuklar o gün bütün Uppland bölümünden sorumlu olduklarını söylediler.
"Bunu kitaplardan öğrenmek belki de o kadar kolay değildir," dedi yaşlı kadın. "Fakat isterseniz ben size bu ülke hakkında annemin bana öğrettiklerini anlatayım. Ben mektep medrese görmedim. Öyle bilgiç bir kadın da olmadım. Ama annemin bana öğrettikleri hep aklımda kalmıştır."
Sonra bir taşın üstüne oturup,
"Dinleyin,"
diye başladı.
"Annem derdi ki, Uppland çok önceleri İsveç bölgeleri içinde en yoksulu ve en önemsiziymiş. İnsanın içine hüzün çöktüren balçıklı düzlüklerden, taşlı bücür tepelerden ibaretmiş. Gene de birçok yeri öyledir ya. Bizler, yani Malar dolaylarında oturanlar, bunu pek fark etmeyiz. Sizin anlayacağınız hep yoksul, acı çeken bir ülkeymiş. Öbür bölgelerin hep kendisine yukarıdan baktığını hissedermiş. Bir gün canına tak demiş, eline bir değnek almış, sırtına bir dilenci torbası vurmuş. Kendinden daha zengin olan eyaletlere dilenmeye çıkmış. Uppland önce güneyin, Skanya'nın yolunu tutmuş. Yoksulluğundan yakınmış, ondan sadaka olarak küçük bir parça toprak istemiş.
İnsan bu dilencilere ne yetiştireceğini bilemiyor, demiş Skanya. Ama dur hele. Az önce birkaç kireç ocağı açtım. İşine yararsa çıkarıp kıyıya yığdığım toprağı alabilirsin.
Uppland aldıklarından memnun, toprağı sırtlayıp Batı Gotya'ya varana kadar yoluna devam etmiş. Orada da yoksulluğundan yakınmış.
"Ben sana toprak veremem," demiş Batı Gotya.
"Bereketli kırlarımı sadaka olarak fakir fukaraya dağıtamam. İstersen büyük ovamda kıvrıla kıvrıla akan şu küçük ırmaklardan birini alabilirsin."
Uppland teşekkür etmiş, ırmağı almış ve Halland'a gitmiş.
"Ben toprakça zengin değilim," demiş Halland. "Ama zahmetine değer dersen, ülkemden taşlık birkaç küçük tepeyi koparıp götürebilirsin."
Uppland torbasının altında iki büklüm, Bokuslanta varmış. Orada da çıplak adacıklardan ve denizdeki kayalardan istediği kadar alıp götürme izni koparmış. "Pek bir şeye benzemiyorlar ya," demiş Bokuslant. "Rüzgara karşı siper olmaya yararlar. Benim gibi kıyı ülkesi olduğuna göre sana faydaları dokunur. Upland, topladığı sadakaların hepsinden memnunmuş. Aldıklarının hiçbiri ahım şahım şeyler olmasa bile, verileni geri çevirmiyormuş. Vermland, ona granitli bir toprak parçası, Westmantlat'ta ülkeyi bir baştan bir başa yarıp geçen uzun sırtların bir kısmını vermiş. Doğu Gotya, vahşi Kolmerdan ormanından bir köşeyi ona armağan etmiş. Smaland, Upland'ın ortasında kalan bütün boş yeri, bataklıklarla, taş topraklarla, fundalık tepelerle doldurmuş. Sudermenya ancak Malardan birkaç koy bağışlamış. Dalekalya, topraklarına kimselere veremeyecek kadar bağlı olduğu için, sadece Dalef ırmağının bir parçasına kıyabilmiş. Upland son olarak Nerke'den Hüjelmar kıyılarındaki bir dolu bataklıklı çayırın birkaçını almış. Sonunda torbasını tıka basa doldurduğundan kalkıp geri gelmiş. Torbasını boşaltmış, getirdiklerinin bir dökümünü yapmış. Bunların pek de işe yarar şeyler olmadığını düşünmüş ister istemez. İçini çekip kendi kendine bunlardan nasıl yararlanabileceğini sorar olmuş. Aradan çok zaman geçmiş. Upland bir daha evinden dışarı adım atmamış. Hep didinmiş durmuş, işlerini bir hale yola koymaya çalışmış. Derken bir gün kralın nerede oturacağı ve başkentin İsveç'in neresine kurulacağı tartışılmaya başlanmış. Bütün eyaletler bu meseleyi görüşmek üzere toplanmış. Tabii hepsi de kral kendine kalsın istermiş. Tartışma adam akıllı büyümüş. Bana sorarsanız, kral oturacak yer olarak en becerikli, en bilgili eyaleti seçmelidir, demiş Upland. Herkes bu teklifin doğru olduğunda birleşmiş. O zaman kendinin en zeki, en bilgili olduğunu gösteren eyaletin, krallık şehri ve başkente sahip olmasına karar verilmiş. Eyaletler yerlerine döner dönmez, Upland onları bir şölene çağırmış. Hepsi de dudak bükerek, "Bu yoksul dilencinin bize sunacak nesi olabilir?" demişler. Demişler ama gene de daveti kabul etmişler. Upland'a vardıklarında gördüklerine inanamamışlar. Eyalet iyice imar edilmiş. Ülke işlerinde büyük, çok büyük çiftlikler varmış. Kıyılar şehirlerle süslü, akarsular, denizler, gemilerle doluymuş. Hali vakti bu kadar iyiyken dilenmeye çıkmak ne ayıp diye mırıldanmışlar. Armağanlarınıza teşekkür etmek için sizi buraya çağırdım, demiş Upland. Çünkü ancak sizin sayenizde işlerimi böylesine yoluna sokabildim. Döner dönmez Dalef'e bir yatak açmakla işe koyuldum. Bunu yaparken biri Söderfars'ta, diğeri Efkarbeli'de iki muhteşem çağlayanım oldu. Irmağın güneyinde Dannemora, Vermland'ın bana verdiği granitli toprağa yerleştirdim. Vermland bana verirken toprağa dikkatlice bakmamış herhalde diye düşündüm. Çünkü bu toprak çok zengin bir maden yatağıydı. Doğu Gotya'nın bağışladığı ormanı onun çevresine diktim. Böylece maden, çağlayanlar ve kömürle odun elde edebileceğim orman hep bir araya gelmiş oldular. Sonunda hepinizin gördüğü gibi zengin bir maden bölgesine sahip oldum. Kuzeyde işleri yoluna koyduktan sonra güneye geçtim. Westmanland'ın verdiği tepecikleri ta Mallara kadar serpiştirdim. Orada yeşilliklerle kaplı, irili ufaklı burunlar, adalar meydana getirdim. Hepsi de birer bahçe kadar güzel oldu. Sudermanya'nın verdiği koylar var ya, onları ülkenin içlerine kadar sokup derin körfezler haline getirdim. Böylece kendime gemiciliğin ve dünya çapında ticaretin yollarını aralamış oldum. Kuzey ile güney tamam olunca da doğu kıyısı ile uğraştım. Burada bana vermiş olduğunuz taş parçaları, fundalıklar ve kireçli topraklar pek işime yaradı. Hepsini denize doldurdum. En önemli geçim kaynaklarım olan gemicilik de balıkçılıkta bana o kadar faydası dokunan bütün o adalarım, adacıklarım işte böyle meydana geldi. Bu da bitince topladığım armağanlardan elimde sadece Skanya'dan almış olduğum kireçli toprak yığını kalmıştı. Onu da topraklarımın ortasına bir güzel yaydım. Şimdi buraları o verimli Vaksala Ovası'dır. İlk başta Batı Gotya'nın bana vermiş olduğu o tembel ırmak vardı ya, ona bu ovada mallarla irtibat kurmaya son derece uygun düşen bir yol açtım. İşte o zaman öbür eyaletler meselenin iç yüzünü anlamışlar. Biraz bozulmuşlar. Ama gene de Uppland'ın işlerini pek iyi çekip çevirdiğini kabul etmek zorunda kalmışlar. "Az imkanla çok şeyler becermişsin," demişler ona. "Doğrusu hepimizin içinde en beceriklisi, en bilgilisi senmişsin." "İşte tam yerli yerinde bir söz," demiş Uppland. "Bu fikrinize ben de katılıyorum. Demek oluyor ki krallık şehri de başkent de bende olacak." Diğer eyaletler oyuna geldikleri için çok kızmışlarsa da bir kere vermiş oldukları sözden geri dönememişler. "İşte böyle," diye sözünü bağladı ihtiyar kadın. O günden sonra Uppland hem krala hem de başkente sahip oldu. Eyaletlerin en önde geleni sayıldı. Doğrusu da buydu. Çünkü akıllılıkla bilgililik bugün bile dilencileri prens yapacak kadar iki büyük meziyettir. 31. İpek Tüyü. Suda yüzen şehir. Cuma 6 Mayıs. Dünyada kimse kül renkli küçük beyaz ipek tüyden daha sevimli, daha iyi yürekli olamazdı. Bütün yaban kazları onu çok seviyordu. Hele beyaz kaz, onun uğruna kendini seve seve ateşe atmaktan sakınmazdı. İpek tüyü bir şey istemeye görsün. Akya bile onun gönlünü hoş etmeye çalışırdı. Kaz sürüsü Malar Gölü'ne varır varmaz, o dolayları hemen tanıdı. Gölün ötesinde deniz uzanıyordu. İpek tüyün annesi, babası ve kız kardeşleri, işte bu denizdeki bir adada oturuyorlardı. İpek tüyü yaban kazlarından önce adaya uğrayıp sonra kuzeye doğrulmalarını rica etti. Onun sağ olduğunu görünce ailesi kim bilir ne kadar sevinecekti. Küçük kaz öylesine ısrarla rica etti ki sonunda yaban kazları yolda hayli vakit kaybetmiş olmalarına rağmen onu kıramadılar. Yalnız bu ziyaret bir günden fazla uzamayacaktı. Bir sabah karınlarını bir güzel doyurduktan sonra yola çıktılar. Malar üzerinden doğuya doğru uçtular. Nils ilerledikçe kıyıların kalabalıklaştığını ve gölün üstünde bir canlılık, bir kaynaşma olduğunu fark ediyordu. Mavnalar, yelkenliler, iki direkli hafif gemilerle balıkçı kayıkları birbiri arkasından aynı doğrultuda gidiyorlardı. Bir sürü güzel ve beyaz gemi de onların ya önüne çıkıyor ya da arkalarından yetişip geçiyordu. Kıyılarda, kara ve tren yollarında hep aynı yöne bir akış vardı. Anlaşılan orada, doğuda, herkesin muhakkak yetişmekte acele ettiği bir yer vardı. Nils adaların birinde büyük beyaz bir şato gördü. Biraz daha uzakta kıyılar, önceleri aralıklı, sonra gittikçe sıklaşan, en sonunda ise birbirine bitişik ve kesintisiz sıralar halinde uzayıp giden villalarla örtülüydü. Bunlar çeşit çeşitti. Bazıları şatolara, bazıları gösterişsiz çiftliklere benziyordu. Kimisi bahçe içindeydi. Sayıca en kalabalık olanları da göl kıyısındaki ormana yapılanlardı. Birbirlerine ne kadar benzemez gibi görünseler de, bütün bu villaların gene de ortak bir yanı vardı.
Bir kere öyle basit ve asık yüzlü evler değillerdi. Hepsi de oyuncak evler gibi canlı renklere, yeşillere, mavilere, beyazlara ve kırmızılara boyanmışlardı. İpek tüyü birdenbire bir çığlık kopardı.
"Aa, bakın! Suda yüzen şehir!"
Nis aşağılara baktı. Ama ilk anda gölün üzerine yayılan sisten, dumandan başka bir şey fark edemedi. Sonra sisin içinden sivri kuleleri, sıra sıra pencereleri olan birkaç ev gözüne ilişti. Bunlar gezinen sis bulutunun içinde bir görünüp bir kayboluyordu. Altta görünürde hiçbir toprak şeridi yoktu. Her şey suda duruyor gibiydi. Artık kıyılardaki oyuncak evler gözden kaybolmuştu. Şimdi sadece soğuk yüzlü yapım evleri vardı. Yüksek darabaların gerisinde odun ve kömür depoları dizilmişti. Kara ve tozlu iskelelere hantal görünüşlü vapurlar bağlanmıştı. Yalnız hafif, saydam bir sis bütün bunları örtüyor ve manzarayı acayip bir şekilde değiştirip genişleterek ona bir çeşit güzellik veriyordu. Yaban kazları fabrikalarla nakliye gemilerini geride bırakıp sisin içinde yüzen kulelere yaklaştılar. Ansızın bütün sis yere indi. Binaların üstünde artık sadece ince, hafif, kimi yerde tatlı bir toz pembe, kimi yerde uçuk mavi bir sis tabakası yüzüyordu. Sisin yoğun kesimi toprağı, suyu ve binaların alt kısmını örtmüştü. Sadece çatıları, kuleleri, tepeleri ve çatı süslemeleri görülüyordu. Nis, büyük bir şehrin üstünde uçmakta olduklarını anlamıştı. Bazen ince bulut tabakaları aralanıyor, deli deli akan coşkun bir ırmak ortaya çıkıyordu. Fakat karının hiç gözüktüğü yoktu. Şehri geçince Nils, yoğunluğunu yitiren sisin içinde yeniden kıyıları, suyu ve adaları seçer gibi oldu. Şehri daha iyi görürüm umuduyla geriye dönüp baktı. Ama boşuna. Şimdi manzara büsbütün peri masallarındaki benzetmelere dönmüştü. Güneşin canlı renklere büründüğü hafif bulutlar, pembeler, maviler ve turuncular içinde yüzüp duruyordu. Evler bembeyazdı. Güneş de öylesine parlıyorlardı ki, sanki ışıktan yapılmışlar sanırdınız. Pencere camlarıyla kuleler alev alev yanıyordu. Ve şehir hep suda yüzüyordu. Yaban kazları doğuya doğru uçtular. Manzara önce Malardaki gibiydi. Ama az sonra suyla kaplı alanlar daha büyüdü, adalar irileşti. Bitki örtüsü daha fakirleşti, geniş yapraklı ağaçlar seyreldi. Onların yerini çamlar aldı. Villalar görünmez oldu. Artık sadece çiftlikler, balıkçı kulübeleri vardı. Daha da gidince, üstünde insanların yaşadığı büyük adalara rastlanmaz oldu. Denize serpilmiş sürüyle küçük küçük adacıklar ve kayalıklar vardı. Göç yollarının önünde engin ve sonsuz deniz uzanıyordu. Kazlar alçalıp bir kayaya kondular. Nils İpek Tüy'e dönüp, "Şu geçtiğimiz şehir neresiydi?" diye sordu. Küçük kül rengi kaz, "İnsanlarla arasında hangi adla anılır bilmem. Ama biz kazlar ona suda yüzen şehir deriz," cevabını verdi. 27. ayrımın sonu. Sayfa 282.